Ayrım 22, sayfa 218. Pazartesi sabahı kahvaltı saatinde Beatrice, mutfakta oturmuş gazete okuyan kızının kolundaki lekeleri fark etti. Ne kötü bir döküntü. Alerji oldum anne. Nereden biliyorsun? Francisco söyledi. Fotoğrafçılar şimdi de teşhis mi koymaya başladı? Ne olacak bakalım bunun sonu? Irene buna bir yanıt vermedi. Annesi lekeleri yakından dikkatle inceleyince bunların bulaşıcı olmadığını ve büyük bir olasılıkla delikanlının haklı çıktığını düşündü. İlkbaharla ilgili bir alerji olmalıydı. Sakinleşince o da gazetenin bir parçasını aldı. Şöyle bir göz atınca birinci sayfanın manşetine takıldı. Kayıpmışlar. Ha ha ha. Şaşkınlığına karşın portakal suyundan kocaman bir yudum aldı. Onun gibi biri için bile olay telaşlandırıcıydı doğrusu. Zaten dört bir yanda Los Riscos'a ait komşuları duymaktan bıkmıştı ve bu bahaneyle bunu Rosa ve kızıyla konuşmak istedi. Bu tür olaylar Marksist kansere karşı koymaya çalışan yurtsever askerlerce sürdürülen savaşlarda olağan sayılmalıydı. Her türlü çarpışmada mutlaka vurulanlar olurdu. En iyisi geçmişi unutmak, yeni bir gelecek kurmak, her şeyi silerek yeni baştan başlamak. Artık yitenlerden söz etmemek, onları öldü sayıp hukuki sorunlara eğilmek gerekliydi. Sen neden aynını babam için yapmıyorsun? Irene bunu sorarken bir yandan da iki eliyle kaşınıyordu. Beatrice kızının bu alaycı tutumunu duymazdan geldi. Haberi yüksek sesle okumaya koyulmuştu. Önemli olan yaraları sarmak ve gelişme yolunda ilerlemektir. Cesetleri aramak bir yarar sağlamayacaktır. Silahlı kuvvetlerin çalışmaları sayesinde ulusumuzun yaşamakta olduğu yeni evre başlamıştır. İlk tehlikeli durumlar aşılmıştır ve bu ülkeye egemen olan güçlerin sayesinde sağlamlaştırılmıştır. Amacımız her koşulda düzeni sağlamak ve uygar bir ortam kurmaktır. Onlara kesinlikle katılıyorum diye ekledi Beatrice. Madenden çıkan bu cesetleri teşhis etme hevesini de anlayamıyorum. Bir de suçluları arayacaklarmış. Bu yıllar önce olmuş bir olay. Kaç yıllık cesetler onlar? Artık bolluk bereket içinde yaşıyorlardı. Beğendikleri her şeyi bulabiliyorlardı. Eskisi gibi solgun bir tavuk için saatlerce kuyrukta beklemiyorlardı. Şimdi hizmetkar bulmak da kolaylaşmıştı. Oysa bu eskiden pek zararlı bir görüş sayılırdı. Halk daha çok çalışmalıydı ve siyasetten daha az söz etmeliydi. Albay Espinoza ne kadar güzel söylemişti. Onun sözlerini ezberlemişti. Bunca güzel ülkemizin, onun bunca güzel güneşi, bunca güzel şeyleri ve bunca güzel özgürlüğü için birlikte savaşacağız. Rosa omuzlarını silkip bulaşık makinesine eğilmiş ve Irene tüm bedeninin ürperdiğini hissetmişti. Kaşınma, canını yakacaksın. Gustavo geldiğinde bir cüzzamlıya dönmüş olacaksın. Gustavo dün gece döndü anne. Aa, demek öyle. Neden söylemedin bana? Ne zaman evleniyorsunuz? Asla diye yanıtladı Irene. Beatrice, fincanı havada tabağıyla dudakları arasında asılı öylece kala kaldı. Kızının kararlarında ne kadar inatçı olduğunu bilecek kadar iyi tanıyordu onu. Gözlerindeki parıltı ve sesinin tonu bu alerjinin nedeninin aşkla ilgili bir sorundan kaynaklanmadığını gösteriyordu. Son günlerde hiç sesini çıkartmamış ama Irene'nin yaşantısında bir takım değişiklikler gözlemişti. Kızının artık eskisi gibi belli saatleri yoktu. Gündüzleri ortadan kayboluyor, döndüğünde otomobili toz içinde oluyordu. Çingene eteklerini terk etmişti. Şimdi bir oğlan çocuğu gibi giyiniyordu. Pek az yemek yer olmuştu. Geceleri de uykusundan bağırarak uyanıyordu. Gene de Beatrice bu olan biteni Los Riscos madeniyle bağdaştıramazdı. Kendince başka nedenler bulmaya çalıştı. Ama genç kız kahvesinin son yudumlarını ayakta içti ve bir haber için kent dışına gitmesi gerektiğini söyledi. Gün batımından önce dönemezdi. Suç o fotoğrafçının eminim diye haykırdı Beatrice kızı çıktıktan sonra. Yürek nereye çekerse ayaklar o yana yürür dedi Rosa. Ona son derece lüks bir çeyiz hazırladım. Şimdi de gelmiş bana ne diyor? Bunca yıldır Gustavo ile sevişiyor. Son dakikada kavga edip çıkıyor işin içinden. Her işte bir hayır vardır hanımefendi. Artık sana dayanamıyorum Rosa. Beatrice kapıyı vurup çıktı. Rosa dün akşam yüzbaşı döndüğü zaman gördüklerinden söz etmedi. Gustavo aylardır burada yoktu ama Irene onu bir yabancı gibi karşılamıştı kapıda. Ben o anda anlamıştım. Gelinliğe elveda demenin benim yaşlık günlerimde sarı saçlı mavi gözlü çocuklar büyütme hayallerimin sonu gelmişti. Kul kurar, Tanrı verir. Bir kadın nişanlısına dudaklarını değil, öpmesi için yanağını uzatıyorsa, bir kör bile artık ona aşık duymadığını hisseder. Onu salona götürüyor ve en uzak koltuğa oturuyor ve sessizlik içinde gözlerini uzaklara dikiyorsa, bu yüzbaşıya söyleyeceklerini en iyi nasıl iletebileceğini düşündüğü içindir. Üzgünüm ama seninle evlenmeyeceğim, çünkü bir başkasını seviyorum. İşte böyle demişti ve zavallı erkek hiçbir yanıt verememişti. Zavallıya acımıştım. Kıpkırmızı olmuştu. Aralık kapıdan görebildiğim kadarıyla meraktan bakmamıştım aslında. Küçüğümün sorunlarını bilmeye hakkım var. Yoksa nasıl yardım edebilirim ona? Onu boşuna mı büyüttüm? Anasından çok sevdim. Armağan kağıtlarına sarılı paketleriyle divanın ucunda oturan delikanlı da yüreğimi eritti. Saçlarını yeni kestirmişti. Bunca yıldır İrene'ye karşı büyüttüğü bu aşkı şimdi ne yapacağını bilemez gibiydi. Bana uzun boylu ve yakışıklı bir delikanlı gibi göründü. Bir prense benziyordu. Her zamanki gibi güzel giyinmişti. Süpürge sapı gibi dimdik duruyordu. Yakışıklı bir duruşu vardı. Ama benim küçüğüm böyle şeylere önem vermez ki. Üstelik şimdi de o fotoğrafçıya aşık oldu. Uyuyan yengeci dalgalar sürüklermiş. Gustavo da onu bunca yalnız bırakıp gitmeseydi uzaklara. Ben bu modern çiftleri hiç anlamıyorum. Benim zamanımda böyle özgürlük yoktu. Her şey pek de güzel yürürdü. Kadın sessizce evinde otururdu. Nişanlı kızlar çarşaf işleyerek eve kapanırlardı. Öyle motosiklet tepelerinde başka adamlara sarılıp gezmezlerdi. Yüzbaşı da olacakları tahmin edip rahatça uzaklaşmasaydı buradan. Ben bunu başından anlamıştım. Söylemiştim de. Gözden ırak olan gönülden de olur. Ama kimse bana kulak asmamıştı. Bana aptalmışım gibi acıyan gözlerle bakmışlardı. Ama ben hiç de bunak değilim. Sanırım artık Gustavo da işin bittiğini kesin olarak anlamıştır. Artık yapacak bir şey yok. Bu aşk öldü, gömüldü bile. Armağanları salonun masasına bırakırken elleri ter içindeydi. Bu kararının kesin olup olmadığını sordu. Yanıtı sessizce dinledi. Sonra ne geriye dönüp baktı ne de rakibinin adını sordu. Sanki gizliden gizliye onun Francisco Leal olduğunu bilir gibiydi. Öylece gitti. Bir başkasını seviyorum. Irene'nin bütün söylediği bu olmuştu. Hatırlayamıyorum bile sayısını. Kaç yıl süren bu nişanlılık da böylece sona erdi. Bir başkasını seviyorum dedi küçüğüm. Gözlerinde hiç görmediğim bir ışıltı vardı. Bir hafta sonra Los Riscos haberinin yerini yenileri almıştı. Halkın merakını uyandıracak yeni trajediler dökülmüştü ortaya. Generalin tahmin ettiği gibi skandal yavaş yavaş unutuluyordu. Artık gazetelerin birinci sayfasında yer almaz olmuştu. Sadece belli bölgelerde satılan karşıt görüşlü dergilerde söz ediliyordu. Durum böyle olunca Irene kanıtlar bulmaya ve ilgiyi canlı tutabilmek için yeni ayrıntılar eklemeye çalışıyor, halkın ilgisinin korkuyu yenmesi için uğraşıyordu. Katillerin adını belirlemek ve cesetlerin adlarını tek tek ortaya çıkarmak onun için bir saplantı olmuştu. Yanlış bir adımın ya da şansının ters dönmesiyle yaşamı tehlikeye girebilirdi. Ama suçluların sansürün sessizliği içinde eriyip gitmesine, yargıçların bu olaya suç ortaklığı etmelerine göz yumamazdı. Irene trafik kazalarıyla ilgili bir röportaj bahanesiyle Faustino Rivera'dan bir randevu istediği zaman işin risklerini biliyordu. Bu yüzden de kimselere haber vermeden kalkıp gitmişti. Bunun tehlikeli ama gerekli bir adım olduğunu düşünüyordu. Çavuşun telefonda uzun bir kararsızlık geçirmesinden, onun da bunun bir bahane olduğunu sezdiğini ama bu olaydan rahatsızlık duyduğunu ve bunu birileriyle paylaşmak istediğini anlamıştı. Sonunda köyün alanından iki blok ötede ilk karşılaştıkları yer olan o lokantada buluşmak üzere sözleştiler. Ocakta yanan kömürün ve kızaran etlerin kokusu yan sokakları sarmıştı bile. Eşikte kiremitli bir sundurmanın altında çavuş sivil giyimli olarak beklemekteydi. Irene onu tanımakta güçlük çektiyse de delikanlı onu hemen tanıdı ve selamladı. Kendini iyi bir gözlemci sayardı. Erdemli bir polis olarak en ince ayrıntıları bile anımsamakla övünürdü. O da genç kızın görüntüsündeki değişiklikleri fark etti. Kendi kendine o gürültülü bileziklerin, tül eteklerin ve onu ilk tanıdığında müthiş dikkatini çekip beğenisini kazanan gözlerinin sürmesinin neden yok olduğunu sordu. Şimdi karşısındaki genç kadın saçlarını bir örgüyle toplamış, kumaş pantolonlar giymişti. Sırtında kocaman bir çanta asılıydı. Daha önceki haliyle hiç benzer bir yanı yoktu. Bahçenin dibinde pek görünmeyen bir masaya oturdular. Sık yapraklı ağaçların gölgesine sığındılar. İrene'nin tatmadığı ilk tabak yemeğini yerken çavuş, o yöredeki trafik kazalarının kurbanları üzerine yapılan istatistiklere ait birkaç bilgi kırıntısı verdi. Bu arada konuğunu göz ucuyla süzmeyi ihmal etmiyordu. Onun sabırsızlığını sezinlediyse de iyice emin olana kadar konuyu saptırmadı. Altın renkli, iyice kızarmış bir domuzcuk, bir tabak kızarmış patatesin üzerine ağzında bir havuç, kulaklarında maydanozlarla yatmış olarak sofraya gelince İrene, Ranculeo'ların evinde boğazlanan hayvanı anımsadı. Midesi ağzına geldi. Zaten midesinin bulantısı madene indikleri o günden beri dinmemişti. Ağzına her lokma götürüşünde çürümekte olan o bedenleri, o dehşetli kokuyu anımsıyor, o gecenin korkusuyla yeniden titriyordu. O an yaşanan sessizlik bu yüzden hoşuna gitti ve konuğunun iri dişlerinden, yağlı bıyıklarından ayırmaya çalıştı gözlerini. "Sanırım Los Riscos madeninde bulunan ölülerden haberlisinizdir," dedi sonunda, konuyu değiştirmeyi başararak. "Elbette hanımefendi. Onlardan birinin Evangelina Ranculeo olduğunu söylüyorlar." Çavuş bardağına şarap doldurdu. Ağzına bir parça daha domuz attı. Genç kız konuyu dağıtmamaya çalışıyordu. Çünkü çavuşun onunla konuşmaya niyeti olmasaydı bu buluşmayı kabul etmezdi. Onun şimdi karşısında bulunması bile yardım etme niyetinin bir göstergesiydi. Ona birkaç lokma yutması için zaman tanıdı ve hemen gazetecilik numaralarını kullanarak, doğal sevimliliğini takınarak adamın dilini çözmeye çalıştı. "Asiler cezalarını çekmelidirler hanımefendi. Bu görevde bize düşer. Bunu yerine getirmek bizim için bir onurdur. Sivil halk en ufak bir şeye isyan ediveriyor. Bu yüzden onlara güven duyamıyoruz. Teğmen Ramirez'in dediği gibi tokadımız ağır olmalı. Ama onları yasa dışı yollarla öldüremeyiz. Bu canavarlık olur." "Bu bir canavarlık değil mi çavuş?" "Hayır, Teğmen bunu kabul etmiyordu. Onlar vatan hainleriydi. Hükümetin prestijini sarsmaya çalışan Sovyet yanlılarıydı. Madende bulunanlar da generalimizin hükümeti için çıkan söylentileri doruğa çıkardı. Bir madenin dibinde bulunan birkaç ceset, bütün üniforma giyenlerin katil olduğu anlamına gelmezdi. Generalimiz de bazı fanatiklerin olduğunu kabul ediyordu. Ama suçu herkese birden yıkmak doğru değildi. Ayrıca silahlı kuvvetlerin kışlasına dönüp ülkeyi politikacıların eline bırakması yerine böyle bir iki olay gene de kabul edilebilirdi. Biliyor musunuz, Tanrı korusun, general yönetimden düşerse neler olur? Marksistler ayaklanırlar, bütün askerleri, karıları ve çocuklarıyla birlikte kılıçtan geçirirler. Bizler hep mimliyiz, hepimizi öldürürler. Görevimizi yerine getirmenin karşılığını böyle öderiz." İrene onu sessizce dinliyordu ama bir süre sonra sabrı taştı ve düşündüklerini söylemeye karar verdi. "Dinleyin çavuş, bu ön yargılardan vazgeçin. Neden bana aklınızdan geçenleri tam olarak anlatmıyorsunuz?" İşte o zaman bu işareti beklermişçesine çavuş, savunma yapmaktansa daha önce Pradelio Ranculeo'ya kız kardeşi hakkında anlattıklarını, kendi kuşkularını aktardı. Bunları ilk kez dile getiriyordu. O seher sabahına Juan de Dios Ramirez'in tutsak kızı götürüp geri geldiği ana geri döndü. O gün Teğmen'in tabancasında bir kurşun eksilmişti. Orduya ait silahlarla ateş ettikleri zaman bunu sorumlu subaya bildirmek zorundaydılar. Çünkü her şey kayda geçiriliyordu. Askeri düzenin iş başına geçişinden sonraki ilk aylarda bu kayıtlarda da bir takım karışıklıklar olmuştu, diyordu çavuş. Çünkü her tüfekten, tabancadan çıkan kurşunun hesabını tutmak olanaksızdı. Ama işler olağana döner dönmez eski alışkanlıklara geri dönülmüştü. Bu yüzden Teğmen bir açıklama yapması gerekince yolda kızgın bir köpeği öldürmek zorunda kaldığını söylemişti. Bunun yanı sıra kayıt defterine genç kızın sabahın 7'sinde serbest bırakıldığını ve kızın kendi arzusuyla buradan ayrılarak gittiğini yazmıştı. "Ama benim kendi defterime yazdıklarıma göre bu hiç de doğru değil küçük hanım," dedi çavuş. Bir yandan lokmasını çiğneyerek, ağzını peçeteye silerek. "Bakın, buraya sizle buluşacağımızda not düştüm. Birkaç hafta önce buluştuğumuzda konuştuklarımızda. Hatırlıyor musunuz? Ben hiçbir şeyi unutmam. Her şey yazılı burada." Defteri eline alan İrene, bunun kurşun gibi ağır olduğunu fark etti. Korku içinde defteri inceledi. Delikanlıya bu yazdıklarını yok etmesi için yalvarmayı düşündü. Ama sonra mantıklı davranmak zorunda olduğunu düşünerek vazgeçti. Son günlerde kendi davranışlarında bile adlandıramadığı haller oluyordu. Çavuş ona Teğmen Ramirez'in açıklamasını kendine imzalattığını ve onbaşı Ignacio Bravo'yu da aynı şeyi yapmasını söylediğini anlattı. Evangelina Rancleo'yu gece buradan götürdüğünü onlara anlatmadı. Doğal olarak adamları da ona bir şey sormadılar. Çünkü onun kötü karakterini çok iyi tanırlardı ve Pradelio gibi hücreye tıkılmak istemiyorlardı. Rancleo iyi bir çocuktu dedi çavuş. Öyle miydi? Öldüğü söyleniyor. Irene Beltran şaşkınlığa kapıldı. Bu onun tasarılarını suya düşürürdü. Çünkü bundan sonra da onunla görüşmeyi planlıyordu. Onu mahkemeye çıkartmaya ikna etmek istiyordu. Los Riscos'ta olanlara ve teğmene karşı çıkarak cinayetleri anlatabilecek tek tanık oydu. Kardeşinin öcünü almak arzusu daha sonra olacakların korkusunu yenebilir diye düşünüyordu Irene. Çavuş ona Pradelio'nun dağda bir yardan yuvarlandığı söylentisini dolaştığını ama bunu kanıtlayacak bir görgü tanığı olmadığını ekledi sözlerine. İkinci şişe şarabı açarken Pradelio her türlü temkinliliği bir yana bırakmıştı. Şimdi kendi kuşkularını dile getirmeye başlamıştı. Tamam, vatan her şeyden üstündü ama adalet daha önce gelmeliydi. Beni tehdit etseler de, mesleğimi elimden alsalar da, kardeşlerim gibi toprak sürmeye geri dönsem de ben böyle düşünürüm. Bu işi sonuna kadar götürmeye kararlıyım. Yüksek mahkemeye çıkacağım, bayrağım üzerine yemin edeceğim. İncil'e el basacağım ve gerçeği basına anlatacağım. Bunun için her şeyi defterime kaydettim. Tarihler, saatler, her şey ayrıntılarıyla burada işte. Onu gömleğimin altında taşıyorum. Onun kalbimin üzerinde durması bana huzur veriyor. Bir kez çalmaya kalkıştıklarından uyurken bile ondan ayrılamıyorum. Bu satırların değeri çok büyük. Başkalarının silmek istediği şeylerin kanıtı bunlar. Ama daha önce de söylediğim gibi ben asla unutmam. Gerekirse bunu yargıca da göstereceğim. Çünkü Pradelio ve Evangelina adaleti hak ediyorlar. Onlar benim akrabamdı. Çavuş, Evangelina'nın ortadan kaybolduğu gece olanları bir film şeridi gibi gözlerinin önünden geçirebiliyordu. Teğmen Ramirez, sinirli olduğu her zaman yaptığı gibi ıslık çalarak araba kullanıyordu o gece. O saatte yolların boş olmasına ve yöreyi tanımasına rağmen aracını çok dikkatli sürmesi gerekiyordu. O temkinli bir şofördü. Çavuşun hesabına göre Teğmen, onbaşı Ignacio Bravo'yu selamlayıp ana kapıdan çıktıktan 4-5 dakika sonra ana caddeye gelmiş ve kuzey yönüne sapmıştı. Birkaç kilometre sonra da madene giden yola girmişti. Burası asfaltsız, çukurlarla dolu bir yol olduğundan kamyonet döndüğünde çamur içindeydi. Çavuş, Teğmen'in kamyoneti madene en yakın yere park ettiğini düşünmüştü. Aracının farlarını söndürmemişti. Çünkü her iki elinin de serbest olabilmesi için fener taşıması olanaksızdı. Arka tarafa geçmiş, kamyonetin brandasını kaldırmış, kızın orada yatan bedenini görmüştü. Emrinde çalışanların pek iyi tanıdığı ve korktuğu bir hoşnutluk gülümsemesi yapışmıştı mutlaka dudaklarına. Evangelina'nın saçlarını yüzünden kaldırmış, onun güzel profilini, boynunu, omuzlarını, genç göğüslerini seyretmişti. Çürüklere ve yaralara karşı yıldızların altındaki tüm kızlar gibi onun da güzel olduğunu düşünmüştü. Bacaklarının arasında o tanıdık ateşi duymuş, hızla solumaya başlamış, sonra kendi kendine ne hayvanım demişti. Benim bu sözlerimi bağışlayın küçük hanım diye araya girmişti Faustina Rivera, domuzun son kemiklerini yalarken. Teğmen Juan de Dios Ramirez genç kızın göğsünü tutmuş ve hala nefes aldığını sezmişti. Bu teğmen için iyi, kız için kötüydü. Çavuş notlarında sanki olanları gözleriyle görmüş gibi kayıt düşmüştü. Amirinin ne kadar adi bir adam olduğunu bilerek onun silahını küreklerin yanına bıraktığını, pantolonunun kemerini ve fermuarını açtığını, gereksiz bir zorlamayla kızın üzerine abandığını yazıyordu. Kızın zaten karşı koyacak hali yoktu ki. Onu kamyonetin sert zeminine bastırarak, ezerek, tırmalayarak, bu 80 kilonun altında yok olan kızı ısırarak üniformanın ağır çizmelerin altında yok ederek girmişti onun bedenine. Böylece pazar günü herkesin önünde ezilen erkeklik gururunu kurtarmış, öcünü almıştı. İşte çavuş Rivera böyle düşünüyordu ve Evangelina yaşında bir kızı olduğu için buna katlanamıyordu. Sonunda kızın hiçbir nefes belirtisi göstermediğini, gözleri yıldızlara dönük hareketsiz yattığını fark edene kadar onun üzerinde dinlenmiş olmalıydı. Kızın gözlerinde sanki kendi ölümüne şaşmış bir anlatım vardı. Ondan sonra Teğmen giysilerini düzeltmiş, kızı ayaklarından tutarak toprağa indirmişti. Fenerini ve silahını aramış, feneri kızın başına tutarak tabancasını buraya dayamış ve ateş etmişti. O anda aklından ilk kurbanına o şafak saatinde çektiği tetik gelmiş ve gülümsemişti. Kürekleriyle madenin girişini açmış, kızın bedenini pançosuna sararak içeriye, sağ galeriye kadar taşımış, onu oradaki toprak ve taşlarla örtmüş, sonra da çekip gitmişti. Uzaklaşmadan önce madenin ağzını kapatmış, ayağıyla ateş etmesiyle fışkıran kanın lekelerini dağıtmış, kurşunun boş kovanını bularak ceketinin cebine koyarken o kızgın köpek masalını uydurmuştu. Su geçirmez brandayı katlamış, kamyonetin ön tarafına koymuş, kürekleri toparlamış, silahını beline takmış ve oraya son bir kez bakarak yaptıklarına ait bir iz kalmamasına dikkat etmişti. Sonra da aracına atlamış, görev yerine doğru yola koyulmuştu. Islık çalarak ilerliyordu yolda. "Size daha önce söylediğim gibi küçük hanım, Teğmen sinirliyken hep ıslık çalar," diye sözlerini bitirdi Çavuş Rivera. "Bütün bu anlattıklarımın kanıtı olmadığını kabul ediyorum. Ama annem üzerine, belleğimin güçlülüğü üzerine yemin edebilirim, işler aşağı yukarı böyle olmuştur. Madendeki öteki cesetler kimlere ait, onları kim öldürdü? Bilmiyorum, yörenin çiftçilerine sorun. Bu yörelerde çok kişi ortadan kayboldu. Flores ailesine danışın. Bana bütün bu anlattıklarınızı bir mahkeme huzurunda söylemeye hazır mısınız?" "Evet, hazırım. Balistik araştırmalar ve Evangelina'nın bedeninde yapılacak bir otopsi sözlerimi haklı çıkaracaktır." Irene hesabı ödedi, ses alma aygıtını kayıtsızlıkla çantasına soktu ve konuğuna veda etti. Onun elini sıkarken, eline defteri aldığı anda hissettiği o mantık dışı rahatsızlığı yeniden hissetti. Karşısındakinin gözlerinin içine bakamıyordu. Faustino Rivera mahkeme huzurunda tanıklık edemedi. Çünkü hemen o akşam sonradan izi bulunamayan beyaz bir kamyonet ezdi onu. Rivera kaza anında öldü. Bu kazaya tanık tek kişi olan onbaşı Ignacio Bravo her şeyin müthiş bir acele içinde olduğunu ve ne aracın plakasını ne de şoförünü belirleyemediğini bildirdi. Defterse bir daha hiç bulunamadı.